Avrupa Birliği ile Türkiye arasında sığınmacı krizinde işbirliği konusunda temelde bir anlaşma sağlandı. Tam olarak hangi konular üzerinde uzlaşıldı?
Bu aksiyon planında özellikle üç konu var. Özellikle bunlardan Avrupa Birliği için en önemli olanı tabii ki bu sığınmacıların Avrupa'ya gelişinin daha düzenli bir şekilde yapılması ve bir kontrol altına alınması bu konunun. Özellikle Avrupa Birliği bu konuda Türkiye'den hem güvenlik anlamında hem de bu işin daha organize bir şekilde yapılması için bir yardım bekliyor. Türkiye tarafında da tabii beklentiler var. Bunlardan bir tanesi finansal yardım. Türkiye'nin yaklaşık 3 milyar euroluk bir yardım talebinde bulunduğu konuşuluyor. Genel şartlar anlamında bir anlaşma sağlanmış olsa da henüz bu yardımın miktarı konusunda bir anlaşma sağlanmadı. Bunun için Avrupa Birliği liderleri tarafından daha görüşmeler devam ediyor. Avrupa Birliği tarafının her ihtimalle bir mali yardım atacak baktı ama bunun rakamının ne olacağı şu anda çok belli değil. Bunun yanında tabii ki Türkiye'nin farklı beklentileri de var. Ki bunlar direkt olarak aslında sığınmacılarla ilişkili değil. Bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği'nin özellikle vize muafiyeti konusunda olumlu adımlar atması. Biliyorsunuz bu konuda zaten müzakereler devam ediyor ve Türkiye bu müzakerelerin hem hızlandırılmasını hem de belirli bir tarihe bağlanmasını istiyor. Bu anlamda da özellikle 2017 yılından önce bunun bitirilmesi ve Türk vatandaşların 2017 yılıyla birlikte vize muafiyeti iç çerçevesinde Avrupa Birliği'ne rahat bir şekilde seyahat edilmesi isteniyor. Ayrıca biliyorsunuz her ne kadar konuyla ilgisi olmasa da bu tabii ki Avrupa Birliği Türkiye ilişkileriyle bağlantılı olduğu zaman iş müzakere sürecine de giriyor. Bu anlamda tıkanmış müzakere süreci var, yeniden açılamayan başlıklar var. Bu bakımdan da Avrupa Birliği'nin özellikle seçim sonrası Türkiye'de yeni adımlar atması konuşuluyor. Özellikle belirli ülkeler tarafından bloke edilmiş olan bazı müzakere başlıklarının açılması gündemde. Tabii bunun
Evet.
için özellikle Fransa, Yunanistan, Kıbrıs gibi ülkelerin de onayı gerekecek.
Siz de bahsettiniz. Türkiye'nin 3 milyar euro mali yardım ve Schengen bölgesine Türk vatandaşlarının vizesiz seyahati gibi talepleri var. Başbakan Davutoğlu 2016 tarihini gündeme getirmişti vizesiz seyahat için. Sizce Avrupa Birliği Türkiye'nin bu taleplerini kabul etmeye hazır mı?
Belirli ölçüde aslında hazır görünüyor. Ancak iki tarafta da aslında en büyük problem bir güven sorunu var. Hem Avrupa Birliği tarafında Türkiye'ye karşı hem Türkiye'de Avrupa Birliği'ne karşı. Bu anlamda aslında iki tarafın da görmek istediği karşılıklı olarak adımların atılmaya başlanması. Bu anlamda Donald Tusk'ın aslında Avrupa Birliği'nin liderlerine gönderdiği mektup var. Bu işi bayağı bir özetliyor. Çünkü burada diyor ki sığınmacı sayılarında bir azalma görülmesine ön şart koşmalıyız Türkiye ile ilgili verdiğimiz sözlerde. Yani iki tarafta birbirinin bazı adımlar atmasını istiyor. Türkiye'de bu anlamda aslında aynı şeyi bekliyor Avrupa Birliği'nden. Çünkü eğer biz bunları yapacaksak, eğer daha fazla sığınmacıyı Türkiye'de tutacaksak ve böyle bir hem sosyal hem de mali yükün altına gireceksek Avrupa Birliği'nin bu konuda adımlar atmasını bekliyoruz ve Türk hükümeti. Bu anlamda sanırım anlaşmanın detayları kimin ne zaman ne adımı atacağı ve bu sürecin nasıl ilerleyeceği ile ilgili olacak. Genel çerçeve kabul edilmekle birlikte bu adımlar şu anda netleşmiş değil. Zaten müzakereler biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin üst düzey yetkilileriyle Türk hükümeti arasında oldu. Şansölye Merkel bu hafta sonu Türkiye'ye gidecek. Ancak tamamen tabii ki bunun kabul edilmesi için tüm Avrupa Birliği liderlerinin onayı gerekiyor. Bu anlamda sanırım daha bir hafta 10 gün kadar bu işin netleşmesi için beklememiz gerekecek. Tabii bu arada Avrupa Birliği içinden de farklı sesler geliyor.
Ben de tam olarak ona değinecektim. Avrupa'nın Türkiye'deki insan hakları ihlallerini görmezden gelerek hükümetine açık çek verdiği yönünde tepkiler var. Özellikle Avrupa Parlamentosu vekillerinden Yeşiller ve sol gruptan bu yönde tepkiler geliyor. Avrupa Birliği için de bu eleştirilere bakış nasıl?
Sadece Yeşil ve Sol gruptan öte mesela Liberal grubun başkanı Verhofstadt da bugün bir açıklama yaptı ve gittikçe otoriterleşen bir ülkeyle stratejik işbirliği konusunda çekinceleri olduğunu belirtti. Ve bunun yanında tabii Türkiye'de 2 hafta içinde seçimler var. Bununla ilgili çekinceler de var. Çünkü bu verilen sözlerden bazıları tabii ki stratejik olarak da çok büyük önem taşıyor. Tabii ki bunun yansımaları olabilir seçime. Ve Avrupa Birliği'nde pek çok kişi şu anda bunun bir seçim malzemesi haline getirilmesinden korkuyor. Özellikle vize muafiyeti konusu biliyorsunuz çok önemli. Türk vatandaşlarını çok yakından etkileyen bir konu. ve bunun bir seçim konusu haline geçirilmesi ve bunun üzerinden özellikle AK Parti'ye bir oy olarak, oy dönüşü olarak geri gelmesi tabii pek çok Avrupa Birliği liderini endişelendiriyor. Zaten bu da büyük ihtimalle sürecin biraz daha yavaş yürümesini sağlayabilir. Tabii burada Türk hükümetinden de belli bir baskı geliyor. Özellikle bunun çok daha çabuk bir şekilde, hızlı bir şekilde yapılması ve tarihlerin alınması konusunda. Ki bu seçimden önce özellikle miza muafiyeti konusunda Türk vatandaşlarına bir müjde vermek istiyorlar tabii ki.
Evet, anlaşmanın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine ivme kazandıracağını düşünüyor musunuz?
Şöyle bir sorun var aslında. Yani Türk-AB ilişkileri son 10 yılda tamamen müzakerelere ve Türkiye'nin AB üyeliğine indirgenmiş durumdaydı. Ve bunun çok büyük zararını gördük. Çünkü diyalog koptu ve hiçbir şekilde işbirliği işlememeye başladı Türkiye ile AB arasında. Bu Suriye krizi gösterdi ki aslında ilişkiler bundan da çok öte stratejik bir anlam taşıyor. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi tamamen reddetme şansı yok. Bu anlamda aslında işbirliği tabii ki çok önemli, atılan adım çok önemli ve bu adımın aslında Almanya-Türkiye arasındaki işbirliğinden başlaması çok önemli. Çünkü birkaç ay öncesine düşündüğümüz zaman aslında Merkel'ler, Doğan'ın bir araya gelmesi, bunları konuşması bile pek çok insanın düşünemeyeceği bir konuydu. Tabii ki bunlar uzun vadede, orta vadede, uzun vadede önemli adımlar olarak karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Ki zaten özellikle yeni müzakere başlıklarının açılması da bu sürecin bir parçası olarak masaya yatırıldığı için AB'ye yansımaları olabilir. Tabii bunun Türkiye'deki gelişmelerle de çok fazla ilintisi var. Biliyorsunuz seçim süreci nasıl bir hükümet oluşacak, seçimlerden sonra bir koalisyon kurulacaksa eğer bir koalisyon kurulabilecek mi? Türkiye'de çok önemli tabii ki problemler var hem demokrasi anlamında, insan hakları anlamında. Çok önemli bir terör sorunu var. Yani bu konularda tabii Türkiye'nin nasıl ilerleyeceği, önümüzdeki dönemde hem siyasi anlamda hem sosyal anlamda bazı cevapların bulunup bulamayacağı ve Türkiye'nin daha pozitif bir büyümeye hem sosyal hem ekonomik anlamda geçip geçemeyeceği de bu konuda çok önemli. Yani özellikle Avrupa Birliği'nin tabii anlamak istediği konu Türkiye'nin nereye gidiyor ve Türkiye tekrar demokratikleşme ve Avrupa Birliği sürecine geri dönebilecek mi? Bunu görmeden sanırım biraz zor nasıl Türkiye-AB ilişkilerinin özellikle müzakereler anlamında şekillenmesi.
Evet, sizin de değindiğiniz gibi Türkiye'nin bu pazarlıklar çerçevesindeki en önemli taleplerinden biri de müzakerelerde yeni başlıkların açılması. Fakat baktığımızda Türkiye ile hem sığınmacı alanında yani sığınmacı krizi konusunda bir işbirliği yapılıyor. Hem de geçen günlerde yine gümrük birliğinin genişletileceği yönünde bir haber vardı. Sizce bu anlamda bazı alanlardaki işbirliği derinleştirilerek bir çeşit ayrıcalıklı ortaklık ve derin bir işbirliği ilişkisine doğru mu evriliyor Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri yoksa üyelik hala gündemde olan bir konu mu?
Yani üyelik konusunda bütün Avrupa Birliği liderleri bir araya gelip de herhangi bir adım atmadığı sürece bu müzakerelerin sonucu üyeliğe doğru ilerliyor tabii ki. Ancak Şansölye Merkel de zaten geçtiğimiz günlerde açıkladı ki hala Türkiye'nin üyeliğine karşı olduğunu. Bu anlamda aslında her ihtimalde öncelikli olan konu bu ilişkileri tekrar rayına sokmak. Çünkü Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri şu ana kadar donmuş durumdaydı. Karşılıklı olarak iki taraf da birbirine güvenmiyor ve hiçbir yere gitmiyordu. Öncelikle bunu tekrar rayına sokmak çok önemli. Bu işbirliklerinin nasıl yürüyeceğini görmek çok önemli. Ve karşılıklı olarak bu güveni tekrar tesis etmek önemli. Bundan sonrasındaki atılacak siyasi adımlar hem Türkiye'deki hem Avrupa Birliği'ndeki tabii ki önemli olacak. Ama şu anda yani bu iş tam üyelikten çıktı da farklı bir yöre gidiyor demek için çok erken. Ve bunun için hem bu anlaşmaların nasıl yürüdüğünü görmemiz lazım hem Türkiye'de ne olacağını görmemiz lazım. Çünkü Türkiye'den de tabii ki tam üyelik konusunda çok net bir mesaj ve çok net bir ilerleme görmek gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz 10 yıl önce büyük bir süreç vardı Türkiye'de. Parlamentodan özellikle Avrupa Birliği ile entegrasyon konusunda çok büyük paketler geçiyordu, yasalar geçiyordu. Her şeyimiz Avrupa Birliği ile paralel hale getirilmeye çalışıyordu. Ancak son 4-5 yılda bu anlamda çok büyük bir geri dönüş görüyoruz. Hem demokrasi anlamında, insan hakları anlamında, ifade özgürlüğü anlamında, basın özgürlüğü anlamında. Yani bunlarda bir geri dönüş yaşanmadığı sürece zaten şu anda tam üyeliği oturup da konuşmak da çok zor.
Bu arada Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin güvenli ülkeler listesine alınması da son günlerde tartışılan konulardan biri. Sizce Türkiye bu listeye dahil edilecek mi?
Edilecek gibi duruyor çünkü zaten Avrupa Komisyonu da bu anlamda yaptığı bir açıklama vardı. Eğer Avrupa Birliği'ne şu anda aday statüsünde olan bir ülkeye biz böyle bir statüyü vermezsek zaten bu ülkeyi aday statüsünden de çıkarmamız lazım dedi. Ki burada da haklı bir nokta çünkü zaten aday olabilmek için Kopenhag kriterlerine uymak gerekiyor ve Kopenhag kriterlerine uyan bir ülkenin zaten böyle bir sorun olmaması gerekir. Eğer Türkiye bunun dışında itilirse demek oluyor ki Türkiye aslında demokrasinin olmadığı, güvenli olmayan, insan haklarına olmadığı, hukukun üstünlüğü hiçbir şekilde olmadığı bir ülke.
Bugüne kadar niçin verilmedi bu statü o zaman?
Yine siyasi olarak tabii ki Türkiye ile ilgili özellikle tabii ki Kürt sorunuyla ilgili olarak bunun yansımaları var. Çünkü bu statünün verilmesiyle birlikte pek çok aslında Türkiye'nin Avrupa'dan geri istediği terörist de Türkiye'ye geri verilmek zorunda kalacak. Bu anlamda bazı ülkelerin tabii ki çekinceleri vardı. Ancak bu güvenlik statüsü tabii ki bu mülteci sorunuyla birlikte çok fazla gündeme geldi ve aslında böyle bir liste yoktu Avrupa Birliği çapında. Şimdi Avrupa Birliği çapında böyle bir liste oluşturulacak. Bugüne kadar farklı ülkelerin kendi listeleri vardı. Ki bu ülkelerin bazı listelerinde Türkiye güvenli ülke, bazılarında değildi. Şimdi Avrupa Birliği çapında bu liste oluşturulacağı için ve bu listeyle ilgili de belirli şartlar belirlendiği için ve bu şartlar da çok net bir şekilde o ülkenin demokrasisiyle, insan haklarıyla, hukuk sistemiyle ilgili şartlar, Avrupa Birliği bir karar vermek zorunda. Yani Türkiye aday ülke olarak bunun dışında bırakılabilir mi? Bunun dışına itilip ne bileyim İran'la, Irak'la, Suriye'yle, Afganistan'la, Pakistan'la bir tutulabilir mi? Yoksa Batı Balkan ülkeleriyle birlikte mi değerlendirmek zorunda? Bu kararı ilk defa Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği çapında verecek. Ülkeleri bırakmayacak. Bu anlamda yeni bir şey bu.
Son olarak Başbakan Merkel pazar günü Türkiye'ye gidiyor. Bu ziyareti Türkiye'ye yapılan bir jest olarak değerlendirmek mümkün mü? Siz nasıl görüyorsunuz bu ziyareti?
Zaten yani bu özellikle sığınmacı konusuyla ilgili bütün gelişmeler Başbakan Merkel'in Türkiye ile diyalog kanallarını açmaya başlamasıyla oldu ki bu tabii ki pragmatik bir siyaset olarak gözüküyor. Almanya Avrupa Birliği içinde tabii ki en çok etkileyen ülkelerden bir tanesi. Hem sığınmacıların özellikle öncelikli olarak Almanya'yı seçmesi hem tabii ki bunun getireceği ekonomik yük anlamında. Tabii ki bir siyasi olarak çok önemli bu. Çok önemli bir mesaj. Ama bunu çok büyük şekilde eleştirenler de var Avrupa Birliği'nin içerisinde. Çünkü seçimlerden iki hafta önce böyle bir adımı atıyor olması aslında tabii ki hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de AK Parti hükümetine aslında bir indirekt olarak destek vermiş olması anlamına geliyor. Ve bu anlamda da tabii ki çok büyük eleştiriler var ki bu eleştiriler sadece diğer partilerden değil, kendi partisinden ve Avrupa Birliği içerisindeki demokrat gruplardan da geliyor.
Murat Bey, çok teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadardı. Sizin
Ben
eklemek
teşekkür
istediğiniz
ederim.
bir şey var mı son olarak, bitirmeden önce?
Son olarak eklemek istediğim konu özellikle bu vize muafiyeti ile ilgili olarak tabii ki çekincelerini aktardım Avrupa Birliği'nin. Ancak burada Avrupa kurumları ile ilgili görüştüğümüz zaman da şu çok açık bir şekilde ön plana geliyor ki yani bunun pazarlık konusu yapılmasından tabii ki çok fazla memnun değil Avrupa Birliği. Ancak verilen karşılıklı olarak verilen sözler gereği bu paketin bir parçası haline geldi. Ancak burada tabii ki Avrupa Birliği'ne yapılan bir baskı var. Bu baskı seçim öncesinde bunun geçirilmesi ve siyasi olarak bunun bir başarı olarak gösterilmesi. Bu konuyu özellikle Avrupa Birliği içerisinde büyük bir önem taşıyor. Ve şu anda bu baskıya ne kadar Avrupa Birliği karşı koyabilecek veya koyamayacak o çok önemli olacak. Önümüzdeki günlerde çünkü bu konuda bir tarih vermeleri tabii ki Türkiye'deki seçimleri ve iç politikayı direkt olarak etkileyecek. Ve Avrupa Birliği'nin böyle bir adım atması tabii ki hem Türkiye'nin geleceği anlamında hem Türkiye'deki siyasetin geleceği anlamında da çok etkili olabilir.
Teşekkür ederim zaman ayırdığınız
Ben
için
teşekkür
tekrar.
ederim.